Ayrım 4.
Vakkas Bey, Mülkiye Mektebi'nde Celal Bey'in sınıf arkadaşı olduğu için sık sık masamıza gelir. Celal Bey de onu görür görmez, gel bakalım Bolşevik deyip boyuna konuşturur ve coştururdu. Vakkas Bey tatlı ifadesiyle, mütebessim çehresiyle öyle bir felsefi izahata dalardı ki yalnız bizim masadakiler değil, uzak olanlar bile onu dinlerlerdi demektedir anılarında. Yalnız o kadar da değil. Cemal Kutay'ın belirttiğine göre okullarda Anadolu Şuralar Hükümeti var olsun, işçilerin emeği özlerine yar olsun, uyan mihnetle çalışan çıplak hemşehri, inkılaba katıl dünyanın hür rençberi şeklinde marşlar bile söyletilmiştir hatta o yıllarda Ankara'da. Galiba gerçekten de 1920 yılı gizli veya açık her türlü siyasal örgütlenmeler açısından tarihimizin en özgür dönemi olmuştur. Kim bilir, gizli Komünist Partisi yöneticileri de bu ortamda hala yasa dışı kalmayı akıl kârı bulmadıkları için mi, kurulalı daha birkaç ay olmuşken yeniden örgütlenerek yeryüzüne çıkmaya karar vermişlerdir. Çünkü tüzüğü ve programı İçişleri Bakanlığı'nca 7 Aralık 1920 günü onaylanarak resmen kurulmuş olan Halk İştirakiyun Fırkası'nın bu gizli Komünist Partisi'nin bir devamı olduğu konusunda kimsenin kuşkusu yoktur gördüğümüz kadarıyla. Örneğin Şevket Süreyya Aydemir, Komünist Fırkası ile Yeşil Ordu, Halk İştirakiyun Fırkası adı altında birleşerek ondan sonra bu isimle çalışmaya karar vermiş bulunmaktaydılar demektedir. Mete Tunçay da Halk İştirakiyun Fırkası'nın gizli TKP'nin yayılma ve meşrulaşma çabaları sonucunda kurulduğunu savlamaktadır. Acılan Sayılgan ise o günlerde Anadolu'da ayrı bir gizli komünist partisinin de kurulmuş olabileceğine inanmadığı için Türkiye Komünist Partisi'nin Anadolu Teşkilatı'nın legal bir veçesi olan Halk İştirakiyun Fırkası'nın arkasında Kominterne bağlı TKP'nin gizli bir nüvesi bulunuyordu diyerek aynı görüşü dolaylı bir biçimde savunmaktadır. Görüldüğü gibi 1920 yazında gerçekten de gerek devletin gösterdiği olağanüstü yakınlık ve hoşgörü açısından, gerekse gizli veya açık örgütlenmeler açısından resmen ilk kez o yıl tanıştığımız Marksizm ile sözcüğün tam anlamıyla bir balayı yaşanmıştır Ankara'da. Ne var ki 1920 yılı öte yandan da tarihimizin en zor günlerinin yaşandığı dönemlerden biridir. Ülkenin büyük bir bölümü zaten işgal altındadır. 16 Mart 1920'de İstanbul'da İngiliz, Fransız ve İtalyan donanmasınca işgal edilmiştir. Aynı gün meclis dağıtılarak bazı milletvekilleri tutuklanıp sürgüne gönderilmişlerdir. Mustafa Kemal dağılan meclisi yeniden Ankara'da toplamaya çalışmaktadır. Ancak Şeyhülislam Dürrizade 11 Nisan'da Kuvayi Millicilerin katli vaciptir, şeriata uygundur diye fetva vermiş ve Damat Ferit hükümeti de bütün valilere ve kumandanlara Mustafa Kemal ile arkadaşlarının görüldükleri yerde yakalanarak idam edilmeleri için ferman çıkarmıştır. Ayrıca hem Süleyman Şefik Paşa'nın komutasında Hilafet Ordusu adında yeni bir ordu kurulmuş, hem de Anzavur Mayıs ayında İstanbul'a çağrılarak kendisine paşalık rütbesi verilmiş ve halkı Mustafa Kemal'e karşı ayaklandırması için toplu tüfekli 500 kişilik bir kuvvetle Anadolu'ya gönderilmiştir. Gerçekten de Adapazarı dolaylarında Anzavur kuvvetleriyle uğraşılırken Anadolu'nun değişik yerlerinde birden ardı ardına ayaklanmalar patlak vermeye başlamıştır. 13 Nisan'da Düzce'de Bolu Hendek ayaklanması patlak vermiş, onların bastırılmasına çalışılırken Yozgat ayaklanması başlamış, hemen ardından da Çopur Musa adlı biri çevresine topladığı asker kaçaklarıyla Haziran ayında Afyon'da ayaklanmış, bu ayaklanmanın bastırılmasından kısa bir süre sonra da Ekim ayında bu kez Delibaş adında biri Konya'da başkaldırmıştır. Bu ayaklanmalarla uğraşılırken Yunan kuvvetleri de 22 Haziran 1920'de yeniden saldırıya geçmiş ve 8 Temmuz'a kadar Balıkesir'i, Bursa'yı, İzmit'i almıştır. Eskişehir'e doğru ilerlemektedir. Oysa Büyük Millet Meclisi hükümeti düzenli ordusunu bile kuramamıştır henüz. Direnme savaşları çetelerle yürütülmektedir. Ama çetelerin birbirlerinden kopuk ve başıbozuk oluşları, başlarına buyruk davranmaları yüzünden özellikle düzenli Yunan ordusu karşısında son günlerde sık sık zor durumlara düşmeye başlamışlardır. Bu nedenle Batı cephesinde de bir an önce düzenli bir ordu kurmayı amaçlamaktadırlar. Fakat şu son ayaklanmalar yüzünden daha da kuvvetlenmiş olan Çerkez Ethem bu fikre şiddetle karşı çıkmıştır. Hatta giderek yalnız karşı çıkmakla da kalmamış, bu sürtüşmeyi bir iktidar kavgası haline dönüştürmüş ve ileri geri konuşarak meclisi basıp kapatacağını, Mustafa Kemal'i de meclis kapısının önünde asacağını filan söylemeye başlamıştır. Dolayısıyla Mustafa Kemal 1920 sonlarına doğru bir de hiç beklemediği Çerkez Ethem sorunuyla karşı karşıya kalmıştır yani. Üstelik aynı günlerde emperyalist devletler Damat Ferit hükümetinin temsilcilerini bir zırhlıya doldurarak Fransa'ya götürmüşler ve 10 Ağustos 1920'de Sèvres Anlaşması'nı imzalatarak ülkenin paylaşılmasıyla ilgili fiili duruma yasal bir görünüm de kazandırmışlardır. Böylece Anadolu'nun en az 2/3 resmen Yunanlılara, İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara hatta Ermenilere bol keseden peşkeş çekilip paylaştırılarak yağma ettirilmiştir. Görüldüğü gibi 1920 yılının bir yüzü ne denli iyimser ve umut dolu ise öteki yüzü de gerçekten o denli yıkımlarla doludur, karanlıktır. Ve birbirlerinin tam karşıtı bu iki yüzün tamamının da müsebbibi değilse bile baş sorumlusu hiç kuşku yok ki Mustafa Kemal'dir. İşte bu yüzden Mustafa Kemal'in 1920 yılının yargılanması sırasında olayların mutlaka bu iki karşıt yüzün çakıştırılarak ele alınmasından sonra değerlendirilmesinde zorunluluk vardır doğrusu. Örneğin Mustafa Kemal kesinlikle Marksist değildir. Nitekim kendisi de 14 Ağustos 1920'de mecliste yaptığı bir konuşmada "Bizim noktayı nazarlarımız, görüşlerimiz, bizim prensiplerimiz cümlece malumdur ki, herkesçe bilinmektedir ki, Bolşevik prensipleri değildir ve Bolşevik prensiplerini milletimize kabul ettirmek için de şimdiye kadar hiç düşünmedik ve teşebbüste bulunmadık" demektedir. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, İstanbul 1945. Bu nedenle Mustafa Kemal'in 26 Nisan 1920'de Lenin'e ideolojik bir dürtüyle, dolayısıyla duygusal bir yaklaşımla telgraf çekmiş olabileceği kesinlikle söz konusu bile değildir elbette. Öyleyse burada sormak gerektir. Gerçekten Mustafa Kemal çok yaygın bir biçimde savunulduğu gibi salt Sovyetlerden para ve silah alabilmek uğruna mı Lenin'e telgraf çekmiştir acaba? Bir özveride mi bulunmuştur? Telgrafta ortak düşman emperyalizme karşı savaşmak için derken de bilinçli olarak bir açık gözlülük mü yapmaktadır yani? Daha önce de yazdığımız gibi burada şunu bir kez daha yinelemek isteriz ki Mustafa Kemal kuşkusuz ne bir Süpermen ne de bir Rambo'dur. Onu bu şekilde ülküselleştirmeye kalkışmak öncelikle kişiliğine yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirilmelidir bizce. Bu nedenle herkes gibi o da doğallıkla zaman zaman duygularına kapılarak davranmış olmalıdır. Doğaldır, olasıdır yani. Ancak davranışlarında aklın duygudan her zaman daha ağır bastığı gerçeği de doğrusu gözden ırak tutulmamalıdır elbette. Çünkü söz konusu günlerde Sovyetlerin ne durumda olduğunu Mustafa Kemal'in de çok iyi bilmemesi kuşkusuz olanaksızdır. Unutulmamalı ki 1917 devriminin neredeyse hemen ardından başlayan karşı devrimci iç savaş henüz bitmemiştir. 1920 başlarında Ukrayna'nın güney bölgeleri, Kırım, Karadeniz'in Kafkaslara kadar olan kuzey sahilleri, hatta Kafkasların bir bölümü hala Deniki'nin beyaz orduluların kontrolündedir. Üstelik 25 Nisan 1920'de Polonya ordusu da sınırı geçmiş, Kızıl Ordu birliklerini yenerek kısa sürede Kiev'i ele geçirmiştir. Gene 1920 Nisan'ında komutanlığını Denikin'den devralan Wrangel yönetimindeki Ukrayna Beyaz Ordusu ile Dinyeper üzerinden saldırıya geçerek elde ettiği başarılar üzerine bir hükümet bile kurmuştur. Kısacası söz konusu günlerde gerek Polonya ordusuna karşı verilen savaş, gerekse iç savaş hala bütün şiddetiyle sürmektedir. Kızıl Ordu ancak Polonya ordusunu yendikten sonra bütün gücüyle Wrangel'e saldırmış ve 1920 Kasım'ında Kırım'a girebilmiştir. Bu yüzden hem Lenin'in o günlerde Mustafa Kemal'e para veya silah yardımı yapabilmesinin kesinlikle olanağı bulunmasa gerekir. Hem de Mustafa Kemal'in bu gerçekleri bilmemesi bizce kesinlikle olanaksızdır. Ancak öte yandan her ikisinin de düşmanlarının aynı olduğunu, yani Sovyetlerdeki karşı devrimci iç savaşı çıkaranlarla Anadolu'yu üç yandan işgal edenlerin aynı emperyalist güçler olduğunu çok iyi bildiklerinden kuşku duymak da olanaksızdır. Üstelik bu emperyalist güçlerin 16 Mart 1920'de ansızın İstanbul'u da işgal etmesine ve parlamentoyu dağıtmasına bakılacak olursa, tıpkı Sovyetlerdeki gibi kısa süre sonra Anadolu'da da bir dolu karşı devrimci ayaklanmanın ardı ardına patlayacağını kestirmek zor değildir. Ayrıca unutulmamalıdır ki Enver Paşa da bir an önce Lenin'in desteğini sağlayarak Anadolu'ya dönmek için uğraşmaktadır. Bütün bu gelişmeleri de ilginçtir, neredeyse günü gününe Mustafa Kemal'e bildirmektedir. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in bir yandan meclisi toplarken öte yandan da Sovyetlerle resmen ilişki kurmaya karar vermesinde kendisini dehşetli tedirgin ettiği kuşkusuz bu olayında mutlaka önemli bir etkisi bulunsa gerekir doğrusu. Kısa süren balayı ve ilk komünist tevkifatı. Ama ilginçtir, Marksist ideolojiyle gene aynı yılın ortalarında başlayan balayı havası ise çok çok 6 ay ya sürmüş ya sürmemiştir. Oysa Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi hükümetinin Sovyetlerle iyi işbirliği ilişkilerini sürdürmesi konusunda gene aynı titizliği göstermektedir. Hatta Sevr Anlaşması'nın 10 Ağustos 1920'de emperyalist güçlerce İstanbul hükümetine zorla imzalatılmasından sonra bu titizlenmesi gördüğümüz kadarıyla daha da artmıştır. Örneğin bu olay üzerine Moskova'ya işbirliği anlaşmalarını bir an önce imzalamaları için bu kez yakın arkadaşı Ali Fuat Paşa'nın başkanlığında yeni bir heyet daha göndermiştir. Hatta Ağustos ayı sonlarında Müslüman kardeşler, komünist yoldaşlar diye başlayıp ana vatanımızın müdafasında icap ederse elimizde silah ölmeye hazırız. Köylülerimizi, yuvalarını, evlerini ve köylerini istilacılara karşı savunacaklar ve yakında bütün İslam dünyasının komünizmle birleşerek onların intikamını alacağı bilgisiyle müsterih öleceklerdir diye biten bir bildiri bile yayınlamıştır Anadolu'nun Müslüman köylülerine. 1921 yılında Sovyet devriminin öncülerinden Frunze'nin Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin olağanüstü elçisi olarak bir resmi heyetle Ankara'ya gelmesine izin vermiş, resmi konuk olarak ağırlamış, onuruna şölenler düzenletmiş ve karşılıklı anlaşmalar imzalamıştır. 1922 yılında 1 Mayıs bayramı Ankara'da da büyük törenlerle kutlanmıştır. 3 Mayıs 1338 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinin verdiği habere göre Ankara'da istasyon civarında imalat-ı harbiye, şimendifer ve dekovil amaleleriyle matbaa mürettipleri toplanmışlar ve İzmir mebusu Yunus Nadi, Menteşe mebusu Tevfik Rüştü, İstanbul mebusu Numan Beylerle, ticaret müdürü Umumisi Vehbi, fabrika müdürü Nuri Beyler, Rus sefarethanesinden bazı memurlar ve matbaat müntesibinin de katılmasıyla bir tören yapmışlardır. Bundan sonra bütün dünya işçilerine ve İstanbul'daki amele teşkilatlarına tebrik telgrafları çekilmiştir. Kalabalık bir temsilci grubu Rus sefarethanesine giderek oradaki yoldaşlarla da bayramlaşmıştır. Ama ilginçtir, yurt içindeki Marksistlere ve Marksist örgütlenmelere karşı devletin takındığı tavır ise daha 1920 yılının sonlarında birden 180 derece değişivermiştir. Kuşkusuz bu değişimde Çerkez Ethem olayının yarattığı bozgun kadar Mustafa Supi ve arkadaşlarının bütün ısrarlara karşın gene de Türkiye'ye girmek istemelerinin yarattığı gerginliğin bir etkisi bulunsa gerektir. Oysa anımsanacağı gibi Mustafa Kemal'in kendisi gene 1920 yılı sonlarında, yani daha 1-2 ay önce bir komünist partisi kurdurtmuştur. Resmi Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluş tarihi 18 Ekim 1920'dir. Halk İştirakiyun Fırkası'nın tüzüğü ve programı da 7 Aralık 1920 günü İçişleri Bakanlığı'nca onaylanmıştır. Ama aradan daha bir ay bile geçmemişken ilginçtir, 2 Ocak 1921 günü Profesör Tunaya'nın Türkiye'de Siyasi Partiler kitabının birinci baskısında Halk İştirakiyun Fırkası'nın belli başlı yöneticilerinden biri diye tanıttığı Arif Oruç ve arkadaşları, başkaldıran Çerkez Ethem'in üzerine asker gönderilmesini engellemek için demiryolu işçilerini greve çağırdıkları, Mete Tuncay, sayfa 124, gerekçesiyle tutuklanmışlardır. Ayaklanmayı destekledikleri iddiasıyla aynı ay içinde Halk İştirakiyun Fırkası ve Emek Gazetesi çevresinden de Salih Hacıoğlu, Zinetullah, Nuşerevan ve daha başka bir takım kimseler tevfik edilmiştir. Bu tutuklamalar sürerken de ilginçtir, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, Genelkurmay Başkanlığı, bazı mebusların zararlı risaleler dağıttıkları suçlamasıyla Bakanlar Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Bakanlar Kurulu da 23 Ocak 1921 günkü toplantısında durumu gözden geçirmiş ve olayın Ankara İstiklal Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermiştir. Mahkemenin isteği üzerine de hemen Tokat mebusu Nazım, Afyonkarahisar mebusu Mehmet Şükrü ve Bursa mebusu Şeyh Servet'in dokunulmazlıkları kaldırılmış ve ardından geniş bir komünist tevkifatına girişilmiştir. Böylece de daha sonraki yıllarda artık sık sık yaşamaya başladığımız, örneğin hükümetlerimizin başı iç politikada ne zaman biraz derde girse veya ne zaman Amerikan yardımından biraz daha büyük pay kapmayı düşünseler, hemen başvurdukları o ünlü komünist tevkifatlarının ilki görüldüğü gibi daha 1921 başlarında gerçekleştirilmiştir. Ve Tokat mebusu Nazım ile Karahisar mebusu Mehmet Şükrü 2 Şubat 1921 gününü Hakimiyet-i Milliye gazetesine ilan vererek kurucusu oldukları Halk İştirak Gün Fırkası'nın memleketin pek çok muhtaç olduğu vahdet-i amal ve efkarı muhafaza maksadıyla 1 Şubat 1337'den itibaren terki faaliyet ettiğini kamuoyuna açıkladıkları halde yargılanmaktan kurtulamamışlar ve 9 Mayıs 1921 günü İstiklal Mahkemesi'nce fırkanın diğer ileri gelenleriyle birlikte Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun 12. maddesi mucibince 15'er sene müddetle kürek cezasına çarptırılmışlardır. Ayrıca hükümetin davranışındaki bu ani değişim yalnız Ankara'daki Marksistlere ve Marksist örgütlenmelere karşı da olmamış, Anadolu'da da hemen etkisini göstermiştir. Örneğin 1921 başlarında tarihimizdeki ilk komünist tevkifatının Ankara'da gerçekleştirildiği günlerde Trabzon'da da bizce büyük bir olasılıkla Mustafa Kemal'in de oluruyla Anadolu'ya gelmiş olan yurt dışında kurulmuş Türkiye Komünist Partisi'nin başkanı Mustafa Süpü ve arkadaşları sanki Ankara'ya deniz yoluyla Sinop üzerinden götürüleceklermiş gibi bir motora zorla doldurularak açıklarda öldürülüp Karadeniz'e atılmışlardır. İşlenen cinayetler de sanki özellikle örtbas edilmiştir. Çünkü Mustafa Süpü olayı birçok noktasıyla hala karanlıktadır. Diyelim cinayetin hangi gün işlendiği bile hala kesin olarak saptanamamıştır. Öldürülen arkadaşlarının sayısı konusunda da bir fikir birliği yoktur. Genellikle 14 arkadaşıyla birlikte öldürüldüğü öne sürüldüğü halde Aclan Sayılgan yukarıda sözünü ettiğimiz kitabında bir özel arşivde rastladığımız resmi bir kayıtta Trabzon'da 11 kişinin öldüğü bildirilmektedir demektedir. Bu özel arşivdeki bilgilere göre heyetteki Azerbaycanlı Mehmet Emin Vehbi, Yüzbaşı Kınalıoğlu Sürmeli Yakup, Tayyareci Hilmi, Mustafa Supi'nin genç Rus Yahudisi karısı motora bindirilmemiş, alıkonulmuşlardır. Doktor Tevetoğlu'nun iddiasına göre de bu Mehmet Emin Vehbi Mustafa Supi'yi ihbar eden kişidir. Cinayetin işlendiği tarih konusunda da gene Aclan Sayılgan, genellikle komünistlerin Trabzon'da 14-16 Ocak arasında öldürüldüğü yazılır ise de olayın vuku bulduğu tarih 28-29 Ocak 1921'dir demektedir. Gerçekten de eldeki kaynaklara göre Mustafa Supi ve arkadaşları 28 Aralık 1920'de Kars'a gelmişler ve bir hafta kalmışlardır. Nitekim Ali Fuat Cebesoy da Moskova Hatıraları adlı kitabında bir heyetle Moskova'ya giderken 2 Ocak 1921 günü Kars'ta Mustafa Sufi ile görüştüğünü yazmaktadır. Bu nedenle de tıpkı tavuk ve yumurta örneğindeki gibi galiba hem hükümetin bu tavır değişikliğinde Mustafa Sufi ve arkadaşlarının ısrarla Türkiye'ye gelmek istemelerinin önemli bir rolü olmuştur. Hem de Gezi'nin böyle trajik bir cinayetle son bulmasında bu ani tavır değişikliğinin önemli bir rolü olsa gerekir. Nitekim Kazım Karabekir Paşa da anılarında kendisini 11 Ocak'ta Kars'ta ziyarete gelen Türk komünistleri Mustafa Supi ile Ethem Nejat'a Ankara hükümetinin de bunlardan haberdar olduğunu ve Erzurum üzerinden giderlerse halkın hissiyatını da göreceklerini söylediğini yazmaktadır. Yani bu açıklamalara göre de Mustafa Supi ve arkadaşları 11 Ocak'ta hala Kars'tadır ve Erzurum üzerinden Ankara'ya ulaşmaya çalışacaklardır. Dolayısıyla 14-16 Ocak tarihleri arasında Trabzon'da olabilmeleri olanaksızdır. Gene Karabekir Paşa Ankara hükümetinin tavrının artık değiştiğini de onlara dolaylı bir anlatımla da olsa anlatmaya çalışmaktadır bizce. Ama ilginçtir, Kazım Karabekir Paşa'nın bunca çok ve nefretle kullanmasına karşın komünizm sözcüğü galiba tarihimizin bu ilk komünist tevkifatı sırasında bir kez bile ağıza alınmamıştır. Dönemin ceza yasalarında komünizmi suç sayan madde bulunmadığı için mi kullanılmamıştır bu sözcük, yoksa Lenin'i küstürmekten çekindikleri için mi böyle bir açık gözlülüğe başvurmuşlardır? Ya da bu örgütleri ve yöneticilerini komünist oldukları için değil de acaba gerçekten kararlarda açıklanan suçlardan dolayı mı cezalandırmışlardır? Çünkü Mete Tunçay'da Moskova sefiri Ali Fuat Paşa'nın 1921 Haziran'ında Dışişleri Bakanı Çiçerin'e Moskova'da Ankara hükümetinin solculuğa düşman olmadığını, komünistlerin parti ilişkileri yüzünden tevkif edilmediklerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun ve nizamlarına açıkça ve doğrudan doğruya karşı koydukları için cezalandırıldıklarını söylediğini aktarmaktadır. Ayrıca dikkat edilirse sanki özellikle bu farklılığı vurgulamak için Mustafa Kemal de konuşmalarında komünistlikle bolşevikliğe ayrı ayrı anlamlar yüklenmiş gibidir. Sosyalizmle tanışmamızın Osmanlı dönemi. Kısacası Marksizmle resmen ilk tanışmamız gerçekten de sözcüğün tam anlamıyla bayağı firaklı olmuştur. Eskilerin deyimiyle. Kim bilir, belki de bu yüzden Marksizmle resmen ilk kez 1920 yılında tanışmış olduğumuz konusunda da kimsenin bir kuşkusu yoktur. Ama aydınlarımızın bu düşünceyle ilk kez hangi tarihte tanıştıkları konusunda ise tevatür oldukça muhteliftir. Marksizmle ilk tanışan Osmanlı aydını kimdir acaba? Nerede, ne zaman tanışmıştır? Örneğin Mete Tunçay, ikinci meşrutiyetten önce bu düşünceyle tanışmış, ilgilenmiş, benimsemiş herhangi bir aydınımızın bulunmadığı görüşündedir. Osmanlı Türk aydınları geçen 100 yıl boyunca Avrupa'da gelişen solcu fikirleri tanımamış ve benimsememişlerdir demektedir kesin bir biçimde. Çünkü Osmanlı aydınlarının temel sorunu devletin bekasını temindir. Buldukları başlıca çare de teceddüt, yeniliktir. Yenileşme denilince de mutlakiyetten kurtulup meşrutiyete ulaşmak kastedilmektedir onlar için. Gene Tunçay'ın aktarmalarından öğrendiğimize göre Osmanlı Türk aydınlarının bu durumu konusunda batılı düşünürler de hemen hemen ayni görüştedirler. Örneğin Dankwart Rustol bu sorunu tıpkı Tunçay gibi Osmanlı aydınının kendisini gereğinden fazla devletle özdeşleştirmesine bağlamanın yanı sıra Marksizmi yaşama ilk geçiren ülke komşu Rus aydınlarıyla Osmanlı aydınlarını karşılaştırarak da başka nedenler öne sürmektedir. Rustov'a göre Romanov istibdadından kaçarak Avrupa şehirlerine sığınan Rusların Hegel, Feuerbach, Blanquiou ve Marx'tan etkilenmelerine karşılık Osmanlı istibdadından yılarak aynı şehirlere giden Türklerin ise Mazzini, Comte, Victor Hugo, Renan ve Durkheim'in etkisinde kalmalarının başlıca üç nedeni vardır. Birincisi, Rusların Almanca'da konuşmalarına karşılık Türkler sadece Fransızca bilmektedirler. İkincisi, Rus aydınlarının Avrupa'ya hem çok daha önce hem de 1789 gibi devrimci bir dönemde gelmeye başlamış olmalarına karşılık Türk aydınlarının Avrupa'da kaldıkları yıllar oldukça istikrarlı 3. Napolyon, Bismarck ve Disraeli dönemlerine rastlamaktadır. Üçüncüsü, batılılaşma hareketleri Rusya'da daha 1700'lü yıllarda Büyük Petro zamanında başlatılmış olduğu halde Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk batılılaşma girişimi olan Tanzimat 1839'da ilan edilebilmiştir.